Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye'nin siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde bilhassa demokrasiyle ilişkili addedebileceğimiz kanun-i esası, daha önce ıslahat fermanı, meşrutiyet dönemleri, milli mücadele, milli mücadeleyi mütakiben onun içerisinde birinci meclis, birinci meclisten ikinci meclise geçiş, tek parti dönemi içerisinde terakkiperver fırka tecrübesi, 1930'da serbest fırka tecrübesi ve nihayet tek parti döneminin uzunca bir süre devam edişi ve nihayet 1945'ten itibaren yeniden çok partili hayata geçiş süreci, çok partili hayata geçişin sancıları, çok partili hayata geçiş döneminde 46-50 arasındaki çok partili hayatın, sistemin yeniden kuruluş çalışmalarını ve nihayet 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin serbest, adil bir seçimle iktidara gelişini, Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını, reformlarını, iktisadi başarılarını ve buna son veren ve demokrasi tarihimiz bakımından da sonraki problemlerin anasını teşkil eden 27 Mayıs darbesini, darbe sürecini, darbe döneminde yaşananları, bu darbenin anayasasını konuştuk, konuşuyoruz. Bir süredir de özellikle demokrasimiz bakımından kıymet teşkil eden 19. yüzyıldaki reformlara dönmüştük. Bu reformlara bakmıştık. Malum Osmanlı İmparatorluğu klasik bir kara imparatorluğuydu. Bu klasik kara imparatorluğu içerisinde kendine has bir sistemi vardı. Bu sistem özellikle nitelikli kadroların yetiştirilmesi, bunun içerisinde devşirilmesi de var ve onların önünün açılması marifetiyle genişleyen ve aynı zamanda etkin bölgesindeki diğer sistemlere, yapılara, devletlere göre Müslüm, gayrimüslim ahaliye, tebaasına daha az vergiyle daha iyi hizmet sunan, daha adil davranan bir çerçeve çizmişti. Ancak Avrupa'daki bu gelişmelerle beraber bu gelişmeleri hani kimi zaman Rönesans, reform, efendim sanayileşmeyle ilişkilendirmek, Avrupa'nın dünyaya açılmasıyla ilişkilendirmek birçok açıdan bunu anlatmak mümkün. Ama bizim açımızdan burada önemli olan husus Avrupa'daki devletlerin siyasi yönetim biçimlerinin değişmesi. Bu siyasi yönetim biçimlerinin değişmesi nihayetinde Osmanlı Avrupa güç dengelerini de değiştirecek. Biraz önce söylediğim gibi sadece siyasi yönetim biçimi değil, Avrupa'nın dünyaya açılması, yeni keşifler vesaire gibi, burada hani bir dünya uygarlık tarihi anlatmadığımız için bunlara atıfla yetinelim. Bütün bunların birikimli bir etkisiyle beraber Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı karşısındaki üstünlüğü kaybolmaya, zaman içerisinde de tam tersine Batı'daki aktörlerin, devletlerin kimi zaman tek başına, kimi zaman ittifaklar halinde, çoğu zaman ittifaklar halinde Osmanlı aleyhine güç dengesini bozması, bu arada özellikle Orta Avrupa'da Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun, daha doğuda Rusya'nın yine Osmanlı aleyhine güçlenen aktörler olarak devreye girmesiyle beraber Osmanlı sistemi ciddi problemler yaşamaya başladı. Başarısızlıklar yaşamaya başladı. Askeri alanda evvela yaşanan bu başarısızlıklar sair alanları da etkilemeye başladı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin sınırları değişmeye, küçülmeye, geri çekilmeye başladı bu arada. Bu beraberinde Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde mevcut durumdan nasıl kurtuluruz sorusunun hem idareciler hem de idareciler dışındaki aydın diyebileceğimiz çeşitli kesimlerce sorulmasına yol açtı. Yani devleti nasıl kurtarırız? Nasıl yeniden eski ihtişamlı günlere döneriz? Önce bu soruldu. Sonra nasıl kurtuluruz sorusu soruldu. Ve böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde mevcut durumun tartışıldığı, bu mevcut durumdan nasıl çıkılacağına ilişkin görüşler serdedilmeye başlandı. Bu siyasetname bazen devlet adamlarının geliştirdiği reformlar, bazen yurt dışına gidip gelen yine devlet adamlarının reformları, bazen bir askerin reform veya raporuyla bunlar tartışıldı. Bir görüş, ilk ortaya çıkan görüş, Osmanlı'nın parlak günlerine dönecek kanuni kadime, yani eski kanuna dönecek bir çerçeve çıkarılmaya çalışıldı. Böyle olunca da bunun etrafında Osmanlı'yı Osmanlı yapan eski kanunlar konuşulup tartışılmaya başlandı. Bunun zaman içerisinde yeterli olmadığı, olmayacağı anlaşılınca bu sefer kanuni kadimin dışında bir kuruma da ismini veren, bir döneme de ismini veren nizam-ı cedid fikrine gelindi. Yani yeni düzen. Bu yeni düzen kavramının ortaya çıktığı dönem aslında aynı zamanda Fransa'da Fransız ihtilalinin gerçekleştiği 1789 sonrası döneme denk geliyor. Fransa'da malum işte eski rejim bir siyasi devrimle, siyasi şiddet hareketiyle ortadan kaldırılıyor. Onun yerine bir yeni rejim kurulmasından bahsediliyor. İşte Alexis Tocqueville gibi çok önemli bir düşünür de eski rejim ve devrim diye bu dönemi anlatır. Şimdi Osmanlı sarayı, padişah olsun, yine idareciler olsun, Avrupa'yı takip edenler olsun, buradaki gelişmeleri takip ediyorlar. Ne ölçüde buradaki gelişmeleri tam olarak anladıkları ayrıca tartışılabilir ama bunu şu çerçevede, şu kayıtla anlamak lazım. O dönemde Avrupa'daki sarayların, idarecilerin, efendim aydınların büyük bir kısmının da Fransa'daki devrimi, Fransa'da olup bitenleri yine kendi açılarından belki eksikliklerle anladıkları ya da karşı çıktıkları bir dönem. Yani dolayısıyla çok yeni bir dönem. Fransız devriminin neye tekabül ettiğini anlamak, anlatmak, tarih içerisindeki yerine yerleştirmek. Bu hani biz şimdi bunu söylüyoruz ama hani gerçekten eski rejim neydi? O eski rejimden ne ölçüde devrimle kopuldu ve yeni rejim ortaya çıktı? Bunları idrak etmek, bunları işte siyasi çerçevede anlaşılabilir bir zeminde değerlendirmek kolay bir şekilde yapılacak bir dönem değil. Çünkü hadisenin içinde yer alınan bir dönem. O yüzden de Osmanlı'nın bunu o dönemde belki eksik, belki tam olmasa bile fark etmiş olması, takip etmiş olması kendi içerisinde kıymetli. O bakımdan da bundan sonraki dönemde nizam-ı cedid üzerinden bir arayış içerisine giriliyor. Yani artık Osmanlı sarayı, Osmanlı sarayının etrafındaki idareciler sınıfı, sarayı derken aslında padişah ve yakın çevresini kastediyoruz. Onun etrafındaki bürokrasi ve yine onlarla hani hemhal olan ulema, yani okur yazar sınıfı, ulema ile beraber işte yurt dışına gelip giden o bürokrasi ve bazı iş adamları belki bu çerçevede değerlendirilebilir. Tabii onlar bir nizam-ı cedid fikrinden, yeni düzen fikrinden bahsediyorlar. Buna artık yatkın hale gelmişler. Osmanlı'nın başarısızlığının sona ermesi ve Osmanlı'nın kendini koruyabilmesi için, kendini devam ettirebilmesi için bir reform hareketine ihtiyaç olduğu kanaati bir ortak kanaat haline gelmiş durumda. Yani bu bahsettiğimiz kesim için. Ama tabii her reform hareketi, değerli dinleyiciler, eski rejimden faydalanan, yeni rejime intibak etmek güçlüğü çeken, o belirsizlik döneminden rahatsızlık duyan, kendi pozisyonları sarsılacağı için kendi kurulmuş düzenleri, menfaat ilişkileri, itibar ilişkileri de sarsılacak kesimler için bir rahatsızlık konusu da olabiliyor. Nitekim Osmanlı'daki bu Nizam-ı Cedid hareketi, işte böyle bu adla kurulmuş bir yeni askeri ocak var. Bu askeri ocağı finanse etmek için gerçekleştirilmiş bir vergi düzeni var. Yani çünkü her askeri çalışma beraberinde onu finanse edecek bir vergi sistemine dayanmalı. Dolayısıyla Nizam-ı Cedid'in aynı zamanda bir vergi sistemi var. Tabi yeni ocağın kurulması beraberinde eski askeri eğitimden, askeri telakkiden farklı bir anlayışı getiriyor. Bu da beraberinde bahsettiğimiz yeni askeri eğitim anlayışını, bütün bunların çerçevesini çizecek hukuki düzenlemeleri ele aldığı için bir ocak ya da bir kurum gibi görünen bir gelişme aslında dalga dalga toplumun farklı sektörlerini, farklı alanlarını, farklı zümrelerini etkileyen bir etki doğuruyor. Adeta göle atılan, suya atılan bir taş gibi dalga dalga bu değişimin etrafı etkilediğini, bütünü etkilediğini, yani sadece o kurumu, o parçayı değil, giderek bütünü etkilediğini görüyoruz, göreceğiz. Şimdi bu Nizam-ı Cedid hareketinin bu etkisi beraberinde bir reaksiyon da doğuruyor. Bu Nizam-ı Cedid'e karşı çıkan kesimler oluyor. Nitekim işte Nizam-ı Cedid'e ortaya koyan padişahın 3. Selim'in bu reaksiyonda ortaya çıkan ayaklanmayla öldürüldüğünü, Nizam-ı Cedid'in ortadan kaldırıldığını, buraya yönelik saldırılar gerçekleştiğini biliyoruz. Burada özellikle artık ıslah edilemeyen, onun yerine alternatifi kurulmaya çalışılan Yeniçeriler Ocağı ve Yeniçeri Ocağı ile beraber hareket eden işte İstanbul'daki bazı esnaf ve alt düzeydeki ulemanın katıldığı bir reaksiyoner cephede ortaya çıkmış oluyor. Bu sonraki tarihler boyunca da karşımıza çıkacak. Tabii bu reform hareketlerinin zamanla bir kurumun ötesinde, dediğim gibi bütün toplumu etkileyecek, bir sektörün ötesinde bütün toplumu etkileyecek bir zeminde olduğu gibi, bunun bir siyasi hikayesinin, siyasi çerçevesinin olması lazım geldiği kanaati hasıl oluyor zamanla. Yani sadece ordu ya da sadece kurumlar değil, siyaset de ele alınmalı. Çünkü işte Fransa'daki, daha geniş çerçevede söylersek Avrupa'daki, Batı'daki gelişmelerin arkasında aynı zamanda bir siyasi bakış açısı, siyasi değişiklik olduğu kanaati de saraydan, sarayın etrafına, bürokrasiye, ulemaya, okuryazarlara kadar geniş bir çevreye yayılıyor. Bu kanaat bu sefer daha da derinleşiyor. Yani reform kanaati daha geniş bir çerçeveye kavuşuyor. Tabii genişledikçe de bu gruplar arasında reformun hangi istikamette ilerleyeceği, hangi hızda ilerleyeceği, hangi aktörler tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin bir takım anlaşmazlıklar, farklılıklar, tartışmalar da söz konusu olabiliyor. Bu reform bloğunun kendi içerisinde fraksiyonlara bölünmesi, parçalanması anlamına geliyor. Yayıldıkça, büyüdükçe bunlar kaçınılmaz şeyler. Ama diğer taraftan da bu reform bloğunun da hem etkinliğinin arttığını, ama bir yandan da işte bu aradaki fraksiyonlar dolayısıyla çeşitli anlaşmazlıkların söz konusu olabileceğini ortaya koyuyor. Ama genel toplamda işte ıslahat, tanzimat fermanlarıyla beraber idarenin ve idare ile devletle tebaanın arasındaki ilişkilerin, tebaanın hukuk karşısındaki pozisyonunun ele alındığı ve bütün bunları aynı zamanda şunu da kaydederek ilerlemeliyiz. O bütün bu ıslahat, tanzimat reformları aynı zamanda çok önemli bir çerçevede eskiye de atıfla ortaya konuyor. Yani bir yandan bir yenilik yaptıklarını biliyorlar, ama diğer taraftan bu yeniliğin tamamen dışarıdan ithal edilen bir şey olmadığını, İslam, Türk, Osmanlı geleneğinde, devlet geleneğinde var olan ve yeniden hayata geçirilmesi istenen bir takım prensiplere, bir takım kurumlara dayandığını da bu Tanzimatçılar, ıslahat fermanını harekete geçirenler, yazanlar o dönemin işte saray etrafı dile getiriyor. Yani bunu temellük ediyor adeta, yani kendi mülkü olarak görüyor, kendisine ait kendi yerli kaynaklarını ortaya koyarak bu reformları, yenilikleri geleneğin içerisinde bir yere yerleştirmeye, böylece bunu hem idare mekanizmaya hem de topluma anlatmak, kabul ettirmek çerçevesinde bir stratejiye de sahip. Şimdi bu sadece strateji de değil, öyle gerçekten inanan, yani işte istişare ederek, efendim bir takım danışma kurullarıyla bu işlerin, devlet işlerinin yapılması lazım geldiğini düşünerek, gerçekten hukuk marifetiyle işlerin düzeltilmesi lazım geldiği kanaatini kendi siyasi tarihinde, kendi siyasi kültür kodunda olduğunu düşünerek bunları hayata geçirmeye çalışıyor bu dönemin aydınları, devlet adamları. Bu zaman içerisinde işte malum daha önceki programlarda konuştuk, giderek ciddi bir birikim oluşturuyor. Bu artık saray ve etrafındakilerden ibaret değil, toplumun, ülkenin diğer alanlarına, geniş alanlara da yayılıyor. İşte bir yandan oralarda kamuoyunu oluşturan idari mekanlarda, kamusal alan diyebileceğimiz alanlarda, kahvehanelerden işte yeni çıkan gazetelere kadar birçok alanda bunlar konuşuluyor, yazılıp çiziliyor, tartışılıyor. Ama aynı zamanda bu reform hareketi ilerleyerek müesseselere dönüşmeye başlıyor. İşte idare mekanizma içerisinde meclisler ortaya çıkıyor. Mahalli meclisler, tanzimatla ilgili meclisler. Bu meclislere taşradan gelenler oluyor. Dolayısıyla o meclislerin seçilmesi, oluşturulması, temsili, bu meclislerde gelişen müzakere kültürü, bu müzakere kültürünün zamanla o meclisler dışında, o meclisin etrafını teşkil eden taşradaki diğer toplumsal dokuya dokunması, oralarda da yer bulması, yerleşmesi ve bu meclislerde ciddi müzakerelerin olması, yani gerçekten ülkenin, o mahallin meselelerinin konuşuluyor, tartışılıyor olması ve onların gerçek anlamıyla birer siyasi idari mekanizmaya dönüşüyor olması çok kıymetli bir birikim ortaya çıkarıyor. Bu birikim üzerine de işte Kanuni Esasi, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet zemini oluşuyor. Bu büyük birikim ikinci meşrutiyetten itibaren çok önemli değişikliklerin, gelişmelerin kapısını aralayacak ve 19. yüzyılda başlayan bu reform hareketleri gerçekten artık anayasal devlet olma, milli hakimiyetin teşekkülü bakımından, demokrasi, hürriyet nosyonları bakımından çok önemli bir noktaya gelecek. İkinci meşrutiyet bunun hayata geçtiği bir dönem. Bu genel toparlama ile beraber önümüzdeki dönemden itibaren ikinci meşrutiyet üzerinde daha yakından duracağız. Daha teferruatlı bir şekilde duracağız. Evet değerli dinleyiciler, dünden yarına Türkiye Program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.